Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından sevgiyle, selamla, hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları başlıyor. 2018'in 40. programında bu hafta Rabbim lütfederse, nasip ederse sizlere ailede ailece öz eleştiri yapabilme sanatını arz etmeye çalışacağım. Bizimle alakalı duygularınızı, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, beğenilerinizi, bize ulaştıracağınız bilgileri, önerileri bekliyoruz. Her hafta hatırlatıyorum. ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden ya da @munirarıkan ya da @erkamradyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım, öz eleştiri bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği kendi içsel yargısı, otokritiği ya da daha Türkçe ifadesiyle öz değerlendirmesi, kişisel farkındalıkla oluşan muhasebesi, içsel hesaplaşması, kendisiyle yüzleşmesi, özüne ve yüzüne karşı cesur olabilmesi anlamlarını ifade eder. İslam dininde öz bilinç, duygusal ve düşünsel farkındalık için yaptığı ve kendisiyle alakalı geliştirdiği yargılarıdır, vurgularıdır. Dergahlarda ilim öğrenmeye gelenlere önce edep denilmesi, ilim yolundaki öğrencilerin geçtiği güzergahta "Ey erenler, bil ki bu yol edep yoludur" denmesi işte tam da bu sebepten dolayıdır. Çünkü dergah duygusal terbiyenin yolunu ve önemini gösterir. Peygamber Efendimizin kulun yaptığı ve yapmadığı şeyler için önüne 3 defter konulur. Bunlar neden yaptığın defteri, nasıl yaptığın defteri ve kimin için yaptığın defterleridir. Bu insanın şeytana uyup uymadığını ve ihlasla hareket edip etmediğini sorgulaması için olağanüstü bir fırsattır buyuruyor. Hazreti Ömer Efendimizin yine "Amellerimiz kıyamet günü tartılmadan önce siz kendinizi dünyadayken tartınız" sözü öz eleştirinin bence zirvesi olan sözlerden bir tanesidir. Bu cümleyi tekrarlamak istiyorum. "Amellerimiz kıyamet günü tartılmadan evvel siz kendinizi dünyadayken tartınız." Zaten o koca Ömer'in "Allah'tan kork ya Ömer" diye bir nidacı tutmasının bundan başka ne sebebi olabilir can dostlarım? İşte tam da budur öz eleştiri. Birileri sizi tartmadan önce kendinizi tartarak kaç okka kaç batman ya da kaç dirhem kaç çekirdek geldiğinizi görmeniz, bununla yüzleşmeniz, bunu anlamanız, tabii bunu anladınız, öz eleştiri yüzünüze karşı takır takır saydırmanız anlamına gelmez. Bu teşhis aşamasıdır. Öz eleştirinin demek ki iki aşaması var. Öncesi teşhis, öz eleştirdik, evet bir teşhis ettik. Diyelim ben çabuk kırılan, çabuk küsen, ani parlayan, biraz alıngan, balık burcu bir insanım diyelim. Diyelim değil, hakikaten de öyleyim. Radyoda belki siz çok güzel yüzümü, çok böyle sevgi dolu sözümü falan duyuyor ve görüyor olabilirsiniz. Ama bir de yakından beni tanıyan eşe, dostu, arkadaşlara sormak lazım. Gerçek Münir Arıkan'ı. O açıdan tam da riyadan Rabbimize sığınarak nefsimizle içsel muhasebemiz aslında tam anlamıyla bir nefis muhasebesi. Yusuf Suresi 53. ayeti bu konuda bugünün omurgası yapabiliriz. Günümüzün omurgası yapabiliriz can dostlarım. "Ben" diyor, "nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." Hani nefis çok nefis diyoruz ya can dostlarım. Her türlü kötülüğe, melanete, pisliğe, çirkinliğe, günaha bir sebep buluyor, bir vesile buluyor. En sonunda bir çirkinlik işliyorsun, bir kötülük işliyorsun. Ne diyor? "Ama" diyor, "benim kalbim temiz." Bal küpü sirke sızdırmaz demiş atalarımız. Bu nasıl bir temizlik? Ama kendini temize çıkartacak ya. Başkasını suçlarken, hani bu öz kritikle alakalı Nasreddin Hoca'ya atfedilen, ona layık olmasa da, ona ait olmasa da, onun fıkralar arasında geçen, hani hoca kürsüde böyle çok şey yapıyormuş, işte "çocuklarınızın kılığına, kıyafetine dikkat edin, öyle açık saçık dışarılarda gezdirmeyin" falan. Bir gün kızı da böyle gezmeye başlamış. Gelmişler, "ya hoca" demişler, "işte sen böyle böyle diyordun, bak senin kızın şimdi böyle gezmeye başladı." Hoca da yapıştırmış cevabı, "ama" demiş, "ne kadar da güzel yakışıyor kerataya." Şimdi orada insanların size söylediği onların sizi eleştirisi. Ama size böyle bir eleştiri geldiğinde hemen nefsinizi temize çıkarmadan evvel bir öz eleştiri yapmanız. "Ya evet, ben bunu yıllarca söyledim. İnsan böyle çok sevdiğinden imtihan olurmuş. İnsan çok korktuğundan imtihan olurmuş. İnsan büyük konuşmamalıymış. Belki de bundan dolayı Rabbimin bu imtihanı ya da ben iyi bir baba değilim falan gibi bir öz eleştiri olması, bir söz söylenmesi tam da bugün size anlatacağım öz eleştirinin açıklaması olacak can dostlarım. Bugün kişisel anlamda evet biraz konuşacağız ama bu öz eleştiriyi ailece ve aile bireylerince yapabilmeyi de konuşacağız aziz dostlarım. Ailede öz eleştiri yapmanın önemini ve bunun yollarını konuşacağız. Ailede her şeyden evvel bunun kısımlarına, çeşitlerine, bölümlerine bakacak olursak ailede üç türlü öz eleştiri oluyor. Bir, ailelerin kendi içinde kendilerine karşı yaptıkları aile öz eleştirisi. İşte diyelim biz Arıkan ailesiyiz. Oturup evimizdeki bir toplantıda Arıkan aile üyelerinin ailesiyle alakalı yaptıkları, birbiriyle alakalı değil. Sen şöylesin ben böyleyim değil. Arıkan ailesinin diyelim bu aile apartmanda komşuluk ilişkisine riayet etmiyor. Bu aile akrabalar arasında akrabalık ilişkisine riayet etmiyor. Bu aile kendinden beklenenini yerine getirmiyor gibi işte bu aile öz eleştirisi oluyor. İkincisi aile üyelerinin kendi kendine yaptığı bireysel öz eleştiri. Bu ailede baba olarak ben iyi bir baba değilim. Anne olarak ben iyi bir anne değilim. Evlat olarak ben yeteri kadar iyi bir evlat değilim gibi. Bu ailenin içinde aileyi kurum olarak kabul edersek üyelerinin bireysel öz eleştirisi. Üçüncüsü tamamen unuttuğumuz öz eleştiri ise can dostlarım. Ailenin diğer aile üyeleri yani akrabalar için yaptıkları öz eleştiri. Şimdi buna bazen gıybet deniyor, bazen eleştiri deniyor. Bazen sataşma deniyor. Ama ben buna bir öz eleştiri diyorum. Çünkü ailemiz de kökleri itibariyle bir sülaleye ait. Dolayısıyla akrabaları eleştirmek adına değil. Bakın öz eleştiri. Bizim sülalemiz diye başlayan bir cümlede biz de varız onun içerisine. Ya mesela ben söyleyeyim bizim sülalemizle alakalı. Ben Hocazadeler sülalesine ait bir ferdim. Ama bizim sülalemiz geçenlerde size bahsettiğim, imrendiğim, gıpta ettiğim manevi ağabeyim, Tevfik Arıkan ağabeyin Niğde'de her yıl bütün akrabayı talukatını, Amerika'dan geliyorlar, Kanada'dan geliyorlar, Almanya'dan geliyorlar, yurdun dört bir tarafından geliyorlar. Yaz tatilinde yılda bir kere özel belli bir vakit içerisinde bütün aile üyeleri bir arada hemhal oluyor, bir araya geliyor. Biz mesela şimdi öz eleştiri nasıl olur? Hocazadeler sülalesi olarak yılda bir kerecik bile bir araya gelemeyen bir sülaleyiz. Şimdi ne oldu? Burada gıybet var mı? Burada A şahsına karşı bir eleştiri var mı? B şahsına karşı, dedeye karşı, dayıya karşı, amcaya, halaya, teyzeye karşı bir sataşma var mı? Ya da burada bir basit ifadesiyle bir iftira var mı? Hayır. Burada durumsal bir tespit var. Bu açıdan ben ailelerimizin bu üç öz eleştirinin üçünü de belli zaman dilimlerinde belli vesilelerle yapmasının aile içerisindeki bu öz eleştiri yapabilme sanatının zirvesine ulaşabilmeleri olarak görüyorum. Bunun bir vesilesi olarak görüyorum. Demek ki ailelerin kendi içinde kendilerine karşı yaptıkları bir öz eleştiriye bugünün dünyasında, aile hayatında ihtiyacımız var. Ailelerin, aile üyelerinin kendilerine bireysel yaptıkları öz eleştiriye ihtiyacımız var. Ve ailelerin o köklerini saldıkları çekirdek ailenin dışarısında büyük aile üyeleriyle, akrabayı talukatlarıyla alakalı yaptıkları öz eleştiriye ihtiyacımız var. Sülalesel, çok da sel kelimelerini çok sevmiyorum ama sülalevi bir öz eleştiriye ihtiyacımız var. Epey bir zamandan beri yapmadığımız bir öz eleştiridir. Öz eleştirinin, aziz dostlarım, can dostlarım, gönüldaşlarım, Rabbim gönlünüzü ferah eylesin inşallah. Ailelerinin nasıl bir yangında olduğunu en iyi bilenlerden bir tanesiyim. Arada bana ulaşmaya çalışıyorsunuz. Aile koçuyum deyince hani şu anda da bu görüşmelerin yapıla geldiğini, bireysel terapilerin yapıla geldiğini anlıyorsunuz herhalde. Şu anda sadece kitaplarımla ve seminerlerimle bunu yapmaya çalışıyorum. Aile seminerleri yapıyorum. Yurdu ve dünyayı karış karış dolaşmaya çalışıyorum. Gelen davetlere zor yetişiyorum. Bu açıdan beni affedin. Kayseri'den isim vermeyeceğim ama ağlayarak beni arayan, yavruları için imdat çığlıklarını dinlediğim teyzem beni lütfen affetsin. Bu tarzda bana ulaşan bütün dostlarım, hocam bir vakit ayırın lütfen diye yalvar yakar istirhamda bulunan dostlarım beni affetsin. Ama ona da söyledim dün ve evvelsi gün iki defa. Ondan geçen hafta yine bir daha görüşmüştük onunla. Yani ancak seminerlere yetişebiliyorum. Şimdi ben aileyi kabul edip onunla konuştuğumda hani en az 4-5 saat konuşmak gerekiyor. Hani insanlara anlaş, barış, işte vazgeç böyle kolay kolay değil. Ailenin bütün o geçmişiyle alakalı yargılamaları anlamak teşhis süreci değil mi? Bugün bir doktora gitseniz bile işte elinizde bir çatlak var, bunu anlamak için baktı, anladı, öyle yetinmiyor değil mi? Sizi bir röntgen çekimine, tomografi çekimine, anlamazsa MR çekimine, anlamazsa PET çekimine gönderiyor. Aynı bunun gibi bizler de aile koçluğunda çok ince eleyip sık dokuduğumuz, hassas davrandığımız için zaman alan bir şey. Bu anlamda ben sadece hani o bir aileye 4 saatimi vermektense gittiğim bir ilde 800 aile üyesine 2-3 saatimi vererek 800 aile üyesinin en azından 15-20 tane hususu anlamasını sağlamak şu anda kısıtlı ömür nefesimde birazcık daha iyi yapabildiğim ya da gerçekten etkin bir şekilde, verimli bir şekilde zamanımı kullandığım anlamına geldiği için sadece kurumsal seminerlere ve vakıfların, derneklerin bu konudaki davetlerine yetişmekte yetiniyorum. Bu konuda affımı istirham ediyorum. Dolayısıyla aile toplantılarındaki bu içsel istişare ve değerlendirme ailemizin nereye karşı gittiğiyle alakalı, ailemizin şu andaki mevcut durumunu anlamayla alakalı bir durumdur. Bu aslında elimizdeki bu öz eleştiri bir teşhis aracıdır can dostlarım. Bu teşhis aracını nasıl kullanacağımızla alakalı. Yani mesela birkaç şey söyleyebilirim size. Samsun, W, Türkçe'de yok ama çift V, O ve T harflerinden oluşan SWOT analizi. İnternetten bunu yazabilirsiniz. Samsun'un S'si, W, Ordu, Trabzon, SWOT analizi. Yani güçlü yönleriniz, zayıf yönleriniz, strength, weakness, opportunities and threats. Güçlü yönleriniz, zayıf yönleriniz, güçlü yönlerle devam ederseniz sizi bekleyen fırsatlar ve zayıf yönlerinizle kala kalırsanız sizi bekleyen tehditler. Dolayısıyla iki sayfa alıp ya da bir sayfayı dörde bölüp bir artı yapıp güçlü yönlerim, zayıf yönlerim, fırsatlar, tehditler diye aylık, en azından yıllık bir muhasebe yapabilirsiniz. Bu Rabbimizin fe'ene tezebun nidasının sırrına vakıf olmamızı, hayatımızın nereye doğru gittiğini, şu anda mevcut durumumuzun nasıl olduğunu sorgulamamızı sağlar. Veya SWOT analizi dışında size tavsiye edebileceğim, İnternette Münir Arıkan kişisel bilanço yazarsanız çıkar. Google'da kişisel bilanço da çok iyi bir nefis muhasebesi, çok iyi bir öz eleştiri yöntemidir. Yani bir yıl içerisinde neler yapmışım? Ölçemediğiniz bir şey, kontrol edemediğiniz bir şey yönetemezsiniz can dostlarım. Ölçümleme gerekiyor. En ince detayına varıncaya kadar. Mesela elhamdülillah ki bu sözümün arkasındayım. Bilgisayar oyunlarını bıraktım. Bıraktım bırakalı da bir saniye bile oynamadım. Ama mesela oynadığım dönemlerde, yaptığım muhasebelerde, yani bir insan günde bir saat Kur'an-ı Kerim bile okumaz, Arapça bile çalışmaz, İngilizce bile çalışmaz. Bir saat oturup kitap bile yazmazken oturup bir saat bilgisayar oyunu nasıl oynayabilir? Saatlerce bir diziyi nasıl izleyebilir? Saatlerce süren maçları nasıl izleyebilir? Maç da izlemediğimi söylemiştim size. Dolayısıyla kişisel bilançonuzu, nasıl ki ne aldım, ne sattım, kaçtan aldım, kaçtan sattım, stoklarda ne var diye basit bir bakkal mantığıyla bile, bakkallara basit demediğimi biliyorsunuz, hani öyle derler bakkal defteri diye, o mantıkla bile bir deftere onlar yazıyorlarsa biz hayatımızı yazmadan yönetemeyiz. Hayatımızla alakalı bir şeyler yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir teşhis aracına ihtiyacımız var. Bunu sizin için kısaca özetliyorum. Bazen de hocam çok tekrar ediyorsunuz diye eleştiri de alıyorum sizden ama ne olursunuz. Resulullah Efendimizin de yöntemiydi. Tekrar gerekiyor. Hani Türkçe'de Arapça ile karışık et tekrarı vel ahseni velev kâne 180 tekrar çok iyidir. Velev ki 180 defa olsa bile şey vardır ya. Arada lütfen tekrar etmeme izin verin can dostlarım. Yani öz eleştirinin ilk adımı teşhis dedik. SWOT analiziyle teşhis yapabilirsiniz. Kişisel bilanço ile teşhis yapabilirsiniz. Ya da aile toplantılarıyla, aile içerisindeki içsel istişare ve değerlendirme toplantısıyla ailemizin nereye gittiğini, kendimizin nereye gittiğini, ailede bizimle alakalı durumun ne olduğunu anlayabilirsiniz. Örnekleri çoğaltabiliriz. Ama burada önemli olan tedaviye olan açlığımız, ihtiyacımız, istekliliğimiz, arzumuzdur can dostlarım. Sanki sözde herkes tedavi ister gibi değil mi? Sorsak şimdi hangi aile tedavi olmayı istemez? Hangi aile kendi durumuyla alakalı en azından bir teşhis, durumun teşhis edilmesini istemez? Bunu düşünebiliriz. Ama inanın hiç kimse tedavi yanlısı değil. Çünkü hastalığınızı teşhis ettiğinizde de sizi terk ediyorlar. Birinin hasta olduğunu söylediğinizde sizi terk ediyorlar. Ben Anadolu'da akrabalarım içerisinde de, tanıdıklarım içerisinde de, Anadolu'nun kendi mevcut durumu içerisinde de hastalığın acısından ya da zorluğundan, büyüklüğünden, korkunçluğundan korktuğu sebeple doktora gitmeyen, teşhisi erteleyen insanlar biliyorum. İçimizdeki doktor korkusu bundan dolayı yani. Nasıl olsa hayat bir şekilde gidiyor. Ağır aksak gidiyor, kör topal gidiyor. O zaman niye gidip bunun adını koyduralım? Ama belki tedavi erken teşhiste hayat kurtarır diyoruz ya, bir vesiledir. Dolayısıyla burada biz kendi içimizde kendimizi terk edemeyeceğimize göre dışarıdan birisi bunu bize söylediğinde madem ondan soğuyoruz, onu eleştiriyoruz, ona karşı acımasız davranıyoruz. En azından dışa karşı olan bu acımasızlığımızı kendi içimizde bir teşhis mekanizmasına dönüştürerek bu teşhis mekanizması kurmamızı şart haline getiriyor. Yani bu da öz eleştiriye olan ihtiyacımız. Mesela Hazreti Ömer Efendimizin o söylediği Allah'tan kork ya Ömer diye her yaptığımız yanlışta bizi doğrultan arkadaşlarımız olsa öz eleştiriye ne gerek var? Bunu yapamadığımız için çevremizde, yanımızda, semtimizde bizi eleştiren insanları yanımızdan uzaklaştırdığımız için devlet kademesinde de bu böyle, belediye kademesinde de böyle, şirket kademesinde de böyle, çalıştığım bir şirkette benim gelişimime çok katkısı olan bir ağabeyim, ya Münir'cim toplantılarda sen bunu söyleme, ben üzülüyorum demişti. Nasıl yani dedim abi? Dedi sen bu konunun uzmanı değilsin, ben bu konunun uzmanıyım. Konunun uzmanı olmayarak dışarıdan gelen birisi olarak, yeni bir çalışan olarak sen o güzel fikirleri söylediğinde ben o küp fikirleri kendim niye getiremiyorum diye üzülüyorum. Şimdi bu öz eleştiri falan değil, bu kızgınlık, bu hat bilmezlik. Öz eleştiri şöyle olur. Diyelim birisi böyle sizin gündeme getiremediğiniz kadar güzel projeleri, fikirleri gündeme getirdiğinde akşam evinize dönüp kafanızı ellerinizin avuçlarınız içerisine alıp elinize kağıt kalemleri alıp oturup bir yere ben niçin bu kadar güzel projeler geliştiremiyorum? Acaba nerede yanlış yapıyorum? Acaba okuduğum kitaplarda mı eksiklik var? Acaba beslendiğim kaynaklarda mı eksiklik var? Acaba tam odaklanamıyor muyum? Konsantre olamıyor muyum? Kafam mı çok dağınık? İşime yeteri kadar saygı duymuyor muyum? İşimi yeteri kadar sevmiyor muyum? İşte bu öz eleştiri. Bu açıdan aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları ne olursunuz? İlk adımı öz eleştirin, kendinize karşı dürüst olmanız. Carl Gustav Jung'un bir şeyi var, sözü var. Aslında vicdan diyor ve özellikle de rahatsız olan bir vicdan değil mi? İçeriden böyle içini yiyen, olmaz diyen falan cennetin bir hediyesi olabilir diyor. Eğer öz eleştiri amacıyla kullanılırsa bu insan için gerçek bir lütuftur diyor. Dolayısıyla az evvel size söylediğim SWOT analizine bir şey daha geldi. Bir insan öz eleştiriyi SWOT analiziyle yapabilir, kişisel bilançoyla yapabilir, aile toplantısıyla yapabilir. Demek ki bir de vicdanını çalıştırarak yapabilir. Ama kendine karşı dürüst olmayan insanlar vicdanlarını çok güzel bir şekilde çalıştıramazlar. Ailesine karşı dürüst olmayan insanlar aileye karşı bu vicdanlarını çalıştıramazlar. Sülaleye karşı dürüst olmayan insanlar bu vicdanlarını sülaleye karşı çalıştıramazlar. Dolayısıyla bizim aile hayatında bu dürüstlüğü bir erdem olarak, hani genelde çocuklar hocam dürüst olmayacaksın falan. Geçen bir arkadaşımla konuşuyordum. Hocam diyor işte sınavlarda eğer bir arkadaşına baksa okul birincisi olacak bir sınav. Yani son böyle durumu belirleyecek sınav ve belirleyici özelliği olan bir sınav. İki tane yanlışı var. Baksa yandaki arkadaşı da onu doğruyu göstermek istiyor, söylemek istiyor yani. Baksa okul birincisi olacak. Ve o iki tane sorudan dolayı, yanlıştan dolayı öbür arkadaşına kaptırıyor okul birinciliğini. Küçük bir not farkıyla. Alnının çatından öpüyor baba. Evladım diyor, bu dürüstlüğünden dolayı seni tebrik ediyorum. Biz ancak böyle bir evlat istiyoruz. Biz öyle çalıntı malla borç ödenmez. Biz öyle çalıntı malla, hırsızlıkla, kopya çekerek, hayır, böyle bir evlat istemiyoruz. Şimdi biz kendimize karşı dürüst olsak, nasıl bir aile istediğimizle alakalı bunu dürüstlükle söylesek, vicdanımız zaten doğru yolu bize gösterecek. Allah Resulü yanılmaz. Vicdanına sor diyor, değil mi? Kalbine sor diyor. İşte oradaki kalp, içerideki o vicdan sürekli çalışan, bizi doğru yolda tutmaya, bizim hastalıklarımızı teşhis etmeye, bize içeriden inner voice, içsel sesle fısıldamaya çalışan bir dost. Ama onu susturmaya çalıştığımızda yok öyle değildir, bir sus bakalım diye. Hani bugün Mehmet Ali Bulut abi müziğin bu içsel vicdani anlamdaki sesimizi susturmak için yükseltildiğini düşünüyor Batı dünyası tarafından. Bütün çılgınlıkların, pisliklerin, fuhşiyatın, sapkınlıkların yapıldığı ortamlarda müziğin olabildiğince açıldığını görüyorsunuz. Ne yapıyor? Gen sarmalını bile açıyor diyor. Yani gene müdahaleyi bile sağlıyor diyor. Bir de ses frekansının hücreler üzerindeki tahrip edici etkisini düşündüğümüzde, sadece desibel olarak söylemiyorum, bir de bu müziğin özel bir kurguyla buna matufen yapıldığını düşündüğünüzde durum ortaya bütün vehametiyle çıkıyor can dostlarım. Aile içerisinde öz eleştiriyi geliştirebilmemiz için aile üyelerinin kendileriyle barışık olması gerekiyor. Öz eleştiri insanın güvenini artırıyor ya. Kendisiyle barışık insan, kendine güveni tam olan bir insan. Ya gelin bakalım, oturalım, bir masanın etrafında konuşalım. Ben nasıl bir babayım, ben nasıl bir anneyim, ben nasıl bir evladım diyebilen bir insan kendiyle barışık bir insandır. Hadi bakalım, er meydanı işte. Gelin bir denetime girin. Bazen görürüz. Devlet kademesinde görürüz, belediyelerde görürüz, şirketlerde görürüz. Kanunen, hukuken de bazen görürüz. Bazı insanlar denetim dışıdır. Bazılarının denetimine izin verilmez. Bazılarının mahkemeye celbine izin verilmez. Güveniniz varsa niye bununla alakalı şey olsun ki? Eleştiri ya da endişe olsun ki? Yani masaya özgüvenle oturabilme özelliği bu, kendimizle barışık olmamız. Aile üyeleri özellikle, şimdi şöyle bir burada bir hata yapıyoruz ama onu hemen söylemek istiyorum. Şimdi sülalesel olarak da dedik değil mi? Aileler kendi sülalelerini değerlendirebilirler. Genelde böyle olmuyor ama. Ya biz sülale olarak birbiriyle sık görüşemeyen bir aileyiz. Bu bir öz eleştiri. Ama dayım ne kadar çok uzun bir süreden beri bize gelmiyor. Ne kadar böyle işte akrabalık ilişkine önem vermiyor. Bunu söylediğiniz zaman bu öz eleştiri değil, gıybet oluyor. Ve sık gelen bir insana karşı söyleniyorsa iftira oluyor. Dolayısıyla aslında bugün size bir tarz ve yöntem öneriyorum. Aynı zamanda kendime de öneriyorum bunu. Her program lütfen söyletmeyin. Söylediklerimi kendime de öneriyorum. Kendim de kendimi geliştirmeye, değiştirmeye, dönüştürmeye gayret ediyorum elimden geldiğince. Bu konuda dualarınızı bekliyorum. Can dostlarım, aile içerisinde demek ki kendiyle barışık bir aile üyesi olduğumuzun göstergesi olarak öz eleştirinin bizim özgüvenimizi artıracağına inanarak arada çocuklarımızı çağırıp, eşimizi çağırıp, arada mümkünse sülale üyeleriyle bir yaptığımız bir toplantıda ailemizin hatalarının ne olduğuyla alakalı, sülalemizin hatalarının ne olduğuyla alakalı bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Eğer bunu yazılı yaparsanız bana çok dua edersiniz. Yani 2018'in öz eleştirisiyle 2017'nin öz eleştirilerini kıyasladığınızda, bunu da 2010'un ve 1990'ın öz eleştirisiyle kıyasladığınızda, hala aynı şeyleri yazıyorsanız, hala bir araya gelemeyen, hala ziyaretleşmeyen, hala birbirine yardımcı olmayan, hala birbirine destek yapmayan insanlardan oluşuyorsa aile üyeleri, bu öz eleştiri olmuyor. Yani şöyle düşünün, yüksek meblağlarda büyük büyük paralar vererek doktorların teşhis amaçlı sizi gönderdikleri görüntüleme merkezlerinde röntgen filmini çektirip sonucu almadan kapıyı vurup çıktığınız oluyor mu? Tomografi filmini almadan, sonucu almadan, raporu almadan, MR'ın sonucunu, raporunu almadan çıkıp gittiğiniz oluyor mu? Amacımız gidip orada filmimizi çektirmek mi? Artist miyiz biz? Film artisti miyiz? Başrolde mi oynuyoruz? Bu mudur yani? Gittik orada, filmimiz çekildi, hadi gidiyoruz biz. O filmin çekilmesinin bir amacı var. Sizde bir kusur olup olmadığını gösteriyor. O zaman özgüvenle, kendiyle barışık bir insan olarak o teşhis edilen filme ve yazılan rapora bakılması gerekiyor. Bunun yapılmamasının en büyük sebebi olarak ve günümüzde aileyle alakalı yaşanan bu sıkıntıların en büyük sebeplerinden bir tanesi olarak aile büyüklerinin ortalıktan çekilmesi olduğunu söyleyebilirim. Eskiden kallavi, böyle sözü güçlü, tesiri güçlü, gerçekten bizde sevgisi saygısı yüksek bir aile büyüğü vardı. Çadırın direğiydi. Ailenin kolonları, sütunlarıydı. Onlar gittikten sonra çocuklar birbirine düştü şu anda. Dolayısıyla aile içerisinde demek ki öz eleştiriyle alakalı, eğer böyle bir aile toplantısında teşhise yönelik bir şey yapacaksak, bunun bir adım öncesinde de ailede kendimize bir lider seçmemiz, onun hükmüne razı olmamız, onu ailemizin lideri olarak kabul etmemiz. Şimdi bu genelde yaşça yapılıyor. Çok yanlış. Yani ailede dedenin oranın lideri olmasıyla alakalı elimizde böyle bir kaynakta böyle bir şey yok. Hani akıl yaşta mı başta mı? Kadim geleneğimizde o da var ya. İlmen bunu en iyi, en liyakatla yapacak kişiyi bu konudaki lider seçip, bakın ben her konuda demedim aziz dostlarım. Hani birazdan beni eleştirebilirsiniz dinledikten sonra, telefonlarınız, mailleriniz, tweetleriniz. Ailede öz eleştiri yapma seansıyla alakalı dedim. Bu toplantının yöneticisi bir kere yaşından dolayı dede olmaz. Tahammülü azdır, not tutamaz, her şeyi anlayamaz, algısı biraz kapalıdır, yaşı geçmiştir falan. Yani onun orada ruhaniyeti, orada bulunması, elini öpüp yanına oturmanız, dizinin dibine oturmanız da yeterli. Ama o toplantının, bu toplantı yönetimi, moderatör diyorlar ya şimdi, bu toplantıyı uhletle suretle yönetecek kişiyi seçmeniz durumunda işte liyakatla bunu yapmış oluyorsunuz. Ben bu konuda sözü dinlenen, sözüne güvenilen, aile bireyleriyle alakalı her biriyle iletişimi güzel olan aile üyelerinin eksikliğini görüyorum şu anda günümüz dünyasında. Keşke ailemizde bu tür insanların sayısını artırarak sözüne uysak, öz eleştiri yapma seansının sonucu bizim için çok daha hayırlı olur. Kişinin kendini sevdiği kadar kendine karşı olmayı da bilmesi lazım. Hani normalde hep kendini sev deriz değil mi? Kendine saygı duy, kendini önemse, kendine iyi bak. Hep kendici bir hayat. Halbuki kişi bazen kendisine karşı olmasını da bilmeli. Bunu böyle yapma diyen bir dostun sesini kısıyoruz ya, bunun yerine bizi uyarmasına izin vermeliyiz halbuki. Bunu söyleyen, bu mikrofondan konuşan bu gariban dostunuzun da bundan çok farklı davrandığını düşünmeyin yani. Biz genelde bize ya bunu böyle yapmasan daha iyi olmaz mı diyen dostumuza hem sesini kısarız, ya semtimizden uzaklaştırırız, ya semtine uğramayız, ya ona bin bir dereden su getirerek mazeret buluruz. Ya çok basit halbuki. Çok basit. Bakın söylüyorum, Türkçe'de hayat kurtaran bir cümle. Evet haklısın. Çok teşekkür ederim, doğrusun. Nasıl da görmedim bunu. Çok çok seni tebrik ediyorum. Bana çok büyük bir destek. Avrupa'dan öğreniyoruz, Batı'dan öğreniyoruz. Sonra ben Batı terminolojisini kullandığım zaman, ya Münir Hocam biraz da bizim kadim geleneklerimize, örfümüze, kültürümüze, kendi derlerimize göre kelimeler kullansanız, yabancı kelimeler kullanmasınız diye çok haklı eleştirilerinizi alıyorum. Tamam haklısınız ama ben ne yapayım? Şu anda Amerika'dan geldi mesela, her şikayet bir hediyedir. Yani bu onların cümlesi. Şimdi ben bu cümleyi kendime çevirip kendim oluşturmuş gibi bunu söyleyemem ki. Hani yiğide de öldürmemek, hakkında yememek gerekiyor. Bu anlamda insanın kendi kendisine karşı olmasını bilmesi öz eleştiri kapısını açar. Aile üyelerinin her birinin, ya gelin bakalım aile büyüğümüz, ailedeki akil insan, hah şimdi oldu işte bak, büyük anlamında yaşça büyük değil, ailedeki akil insanın huzurunda toplanıp gel bakalım ya, sende olmasından mutlu olmadığın bir özelliğinizi yazın bakalım, bunu bir tartışalım burada diye, işte bu bir öz eleştiridir. Peki koçluk yapabilir miyiz bu sürece? Elbette. Ne yaparız? Şimdi sen olsan bunu nasıl çözerdin? Diyelim ben çabuk küsen, çok kızan, ani parlayan, aşırı duygusal olan, aşırı alıngan olan balık burcu bir insanım. Öz eleştiri yaptım mı şimdi? Sizin huzurunuzda yaptım. Bunlar bende var mı? Var. Peki bunun bir adım sonrasını konuşmazsak bu öz eleştiri olmaz ki. İşte hastalığın filmi çekilip rapor yazılan sonra çöpe atılan tomografi filmi gibi olur. Teşhisten sonraki öz eleştiri ancak o zaman anlamlı hale gelir. Ben şimdi çok merak ediyorum. Amerikan McKinsey devletimize bu raporları, bu denetim raporlarını verdikten sonra acaba o raporlardaki kıssaslara uyabilecek miyiz? Ne olursunuz hep beraber yöneticilerimize dua edelim. Allah firaset ve basiretlerini artırsın. Uyacaklarını ben tahmin etmiyorum. Mesela bu raporun sonucunda kamudaki liyakat sahibi yöneticilerin sayısının azlığı ortaya çıkarsa onları hemen işlerinden atıp yerine ehil ve liyakatlı kişileri tam da Amerikan McKinsey şirketinin önerdiği işe alma yöntemiyle alacak mıyız? Bu yüzyılın Türkiye Cumhuriyeti ile alakalı en önemli sorusu. Çünkü liyakat, ehil insanlar, ehliyet ve bunların işe alınmasının sürecini, sistemini kurmak, adalet, ehliyet ve liyakat olmadan bir ülkede emanetin yerine getirildiğini, adaletin tesis edildiğini, orada muhabbetin olabildiğini düşünmek mümkün değil. Bunların olmadığı ülkede de huzurun olması mümkün değil. Acımasızca başkalarını eleştirdiğimiz kadar kendi kendimizi eleştirebilme özelliği, öz eleştiri. Öz eleştiri diyor Behçet Necatigil, rahat düşkünlüğünün tam karşıtıdır. Bir rahat düşkünlüğü var içimizde. İstiyoruz ki herkes bizi pohpohlasın. Ne kadar güzel giyiniyorsun. Şimdi ben bakıyorum mesela bir tanesi bana ne kadar kilolusun dediğinde hoşuma gitmiyor. Bir tanesi ya hocam saçların çok beyazlamış. Geçen bir öğrencim beni geçen sene görmüş bir de bu sene gördü. Bir de elhamdülillah sakal bıraktım şimdi. Hocam dedi sakallarla çok beyaz dedi. Çok yaşlandırmış seni dedi. Elhamdülillah dedim. Demek ki yani kişisel kıyametimize doğru, mezara doğru gidiyoruz. Yani bunun farkındalığıysa Hazreti Ömer'le ilgili o demin Allah'tan kork ya Ömer diye maaşlı kendini eleştirmesi için tuttuğu elemanı bir gün azat eder. Emekliliğini getirir. Hayırdır ya Ömer der. Der ki artık sakalda bir beyaz var. O bana zaten Allah'tan korkmam gerektiğini, ölüme yakın olduğumu hatırlatıyor. Artık senin onu söylemene gerek yok. Dolayısıyla içimizde bir rahat düşkünlüğü var. Nefis çok nefis ya. Can dostlarım, nefsi besleye besleye kölesi haline geliriz. Arada istediğini vermememiz gerekiyor. Arada nefse muhalif, mugayir şeyler yapmamız gerekiyor. Ancak o zaman nefsimizle de yüzleşmiş oluruz. Şeytanın sesini de kısmış oluruz sustarmıyorsak bile. En azından durumsal olarak o anla alakalı, ya bir dakika dur bakalım ben bunu yapacağım kardeşim. Kardeş de denmez de o melun'a. Ben bunu yapacağım ey melun diyebilme gücüdür bu. Kendimizi eleştirmek. Nereden başlıyormuş demek ki? Rahat düşkünlüğü. Oo ne güzel. Anneler babalar para kazanıyor. Çocuklar para kazanıyor. Aile içinde bunlar güzel güzel yeniyor. Çok rahat düşkünlüğü. Ballı börekli, güzel böyle can ciğer kuzu sarması bir hayat. Yan komşudan, alt komşudan, üst komşudan, yakın akrabadan, uzak akrabadan bir haber bir hayat. İşte bu rahat düşkünlüğü. Tam karşısı neymiş? Öz eleştiri. Bir dakika. Feyne tezebun. Nereye gidiyor hayatım? Az evvel hocalarımla bir toplantıdaydık. Ahmet hocam, Nurettin hocam. Ondan sonra onlar o şeyde söylediler. Yani biz böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda, bir olayla karşı karşıya kaldığımızda, ya bir dakika asıl bu olaydaki sorumlunun biz olduğunun bilincinde miyiz? Bir dakika bu durumu ortaya çıkartan benim. Diyelim bir yere gittik ve kriz çıktı. Size kriz çıkarttılar mı? Yoksa öz eleştiri ben zamansız gittim mi? Ben zamansız gittim öz eleştiri. Bize kriz çıkarttılar gıybet. Bir de krizi siz çıkarttıysanız iftira. Yandı günüm keten elva ondan sonra. Dolayısıyla bu rahat düşkünlüğümüzü birazcık giderdiğimiz zaman nefsin köleliğinden kurtulmuş oluyoruz. Beynimizi bununla ilgili farklı düşünmeye yönetmemiz gerekiyor. Farklı açılardan bakmaya çalışmamız gerekiyor. Acaba hayatımızın nereye doğru gittiğini, Yılmaz Erdoğan o dediği hani yol nereye gider? Yol bir yere gitmez. Çünkü o bir durma biçimidir ve yaşamak hızlı bir ölme biçimidir. Ölüme doğru hızla gittiğimiz şu global küresel hızlı dünyada acaba yürümemizin, konuşmamızın, yatmamızın, uyumamızın, ziyaretleşmemizin, çalışmamızın bir ölme şekli olduğunun farkında mıyız? Ölüyoruz can dostlarım. Onun için farklı farklı açılardan bakmaya çalışma, işte az evvel söylediğim SWOT ya da aile toplantıları ya da kendimizle alakalı kişisel bilançomuzu çıkartmak, hiç bakmadığımız bir açıdan, zaman, mekan, eleman, ekipman, finansman, bilgi, organizasyon. Mesela zaman açısından insan kendini öz eleştiriye tabi tutmalı günümüzde. Zamanın nereye gittiğiyle, nereye harcandığıyla alakalı. Ben de zamanı çok etkin kullanan bir kardeşiniz değilim. Çok verimli çalışan bir kardeşiniz değilim. Parayı, finansı, finansman, parayı nereye kullandığımızla alakalı bir öz eleştiri. Gerçekten bunu etkin bir şekilde kullanıyor muyuz? Ekipmanları, teçhizatı, alet edevatı, teknolojiyi doğru kullanıp kullanmadığımızla alakalı bunun bir öz eleştirisini yapmak durumundayız. Geçen hatırlayın, Kerem Alkin hocam geldiğinde bana da gösterdi. Stüdyoda resmini de çektim. 7-8 yıllık telefon kullanıyor can dostlarım. Elinde tuttu telefonu, dedi ki bu bir milli servet. Buna bir bedel ödeyerek yurt dışından getirmişiz. Dolarımız gitmiş yurt dışına. Ekonomiden alın terimizin bir kısmını oraya ödemişiz bunun karşılığında. Şimdi bana düşen bir görev. Keşke Türkiye'de olsa. İyileri, güzelleri, kaliteleri hep onları kullansak ama bazen mecbur kalıyor insan. Özellikle teknolojik cihazlarda. Şimdi stüdyodayız. Bilmiyorum. Ebazer baba kumandada. Şimdi sorsam acaba bu ana kumandadaki mikserler, buradaki mikrofonlar falan, hani Türk malı, Made in Turkey olan kaliteli bir şey var mı? Çünkü gördüğüm bütün yazılar yabancı. Dolayısıyla demişti ki Kerem Alkin hocam, benim şu anda kullandığım telefonu en sağlıklı, sıhhatli bir şekilde koruyarak kullanma sorumluluğum var devletime karşı, vatanıma karşı. Bak Münir'cim demişti, çift kap yaptım ben buna. Koruma yaptım, çift koruma. Dolayısıyla düştüğünde kırılmayacak. Yani bunun kırılmasını koruyacak olan benim. Bunun kırılmamasından ben mesulüm. İşte bir öz eleştiri. Aldık bir telefon, korumasını yapmadık, işte muhafaza almadık, bir kılıfa koymadık, düştü kırıldı. Ya bu gavurlar da bunu ne kadar çürük yapıyor. Bu iftira işte, çürük yapmıyor adam, kaliteli. Ama sen de onun basit temel korumasıyla alakalı bir şey yapman gerekiyor. Aziz dostlarım, farklı bakış açılarından bakmaya çalıştığımızda bizim yapmamız gereken şeyleri düşünürüz. Bir açıdan bakmaya çalıştığımızda sadece karşımızdakinin, diyelim tam karşımızdaki bir insan, ona baktığımızda onun eksiklikleri, aksaklıkları gözümüze gelir. Halbuki 360 derece biraz bunu yönelttiğimizde, değişik çevrelerden, değişik açılardan olaya bakmaya çalıştığımızda bu sefer ailede bizim yanlışlarımızı, hatalarımızı görürüz. Ahmet abinin az evvel konuşmamızda, hani bizim komşusu açken tok yatan bizden değildir, hani hadis-i şerifini biliriz ya, bir arkadaşı Azerbaycan'a gitmişti. Ya sadece bu karın tokluğu değil, bizim karnımız tok demişler üstelik yani. Buradaki açlık gönül açlığı. O gönlü doyurmak gerekiyor. O kalbi doyurmak gerekiyor. Bu açıdan bu programda ailemizde, özellikle ailemizin, aile bireylerinin ve sülalemizin öz kritiğini, öz eleştirisini yapmasıyla alakalı, kendi konusu itibariyle, konu başlığı itibariyle bile çok böyle kallavi, çok iddialı bir program oldu. Bir programda da sıkıştırmak bana çok uygun gelmedi. Burada şimdilik bir ara verelim can dostlarım. Gelecek hafta 41. programda ailede öz eleştiri yapabilme sanatının ikinci bölümünde inşallah buluşuruz. Bu konuyla alakalı deneyimlerinizi, tecrübelerinizi, öz eleştiri nasıl yapılabilir, yapılmamasının sonuçları neler oluyor, bu konudaki örnekleri isimli ya da isimsiz ulaştırabilirsiniz. ailedehuzur@erkamradyo.com adresine maillerinizi bekliyorum. @erkamradyo ya da @munirarikan tweet adreslerine de bize her türlü paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun dostlarım. Hoşça kalın.